Ayrım 8.
Aşk bir ütopyadır. Hafiften bir müzik çalınıyor kulağıma. Parçayı çıkaramıyorum ama ezgisi sarıp sarmalıyor benliğimi. Kapalı göz kapaklarının altındaki gözlerim mutlulukla ağır ağır kıpırdanıyor. Aynı anda denizin serinliğiyle nemlenmiş ince bir rüzgar Irina'nın yumuşacık dudakları gibi alnımda, yanaklarımda şefkatle gezinmeye başlıyor. Gözlerimi açıyorum. Perdemin aralığından süzülen sabah güneşinin arsız ışıkları merhaba diyor. Gülümsüyorum kendime. İçimi dinginlikle dolduran müziğe, denizden gelen esintiye, odamı aydınlatan bal rengi ışığa, yeni günün getirdiği güzelliklere, yaşamın bana sunduğu bu olağanüstü ana gülümsüyorum. Sanki güzel bir düşteymişim gibi derin bir mutluluk var içimde. Yaz sabahlarını severim. Son bir aydır daha çok seviyorum. Çünkü Irina tatilde. Irina'nın tatilde olması demek, her sabah sahilde onu görebilmem demek. Her sabah ona gülümseyebilmem, günaydın diyebilmem, şanslıysam dokunabilmem demek. İçimde Irina ile karşılaşabilmek hevesi, aceleyle yatağımda doğrulurken ayak ucumda dikilen cumayı görüyorum. Günaydın diyor renksiz, duygusuz bir sesle. Günaydın diyorum ona da gülümseyerek. O gülümsemiyor ama ben gülümsediğini düşünüyorum. Hatta metal yüzünün esnediğini, dudaklarının hafifçe açıldığını bile görebiliyorum. Cumanın boyu tam tamına 1 metre 40 santim. Kenarları 25 santim uzunluğunda bir küpten oluşan başının yan yüzlerinde ikişerli ışıktan toplam 8 gözü var. Işıklar istediklerime verecekleri yanıtlara göre renk değiştiriyor. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi olumsuz kırmızı, belirsiz sarı, olumlu yeşil. Başının pek büyük olmamasına bakıp aldanmayın. O başın içinde yerkürenin gelmiş geçmiş bütün bilgileri saklı. Cuma öteki türdeşleri gibi Sokrat adındaki ana bilgisayara bağlı. Yeryüzünde olan bitenler Sokrat'a anında kaydediliyor. Günlük haberlerden tutun da bilimsel buluşlara, teknolojik gelişmelere, felsefi tartışmalara, sanatsal araştırmalara, yeni yazılmış romanlara, şiirlere, öykülere, yani aklınıza bilgi adına ne geliyorsa. Sokrat da bu bilgileri evdeki robotlara aktarıyor. Böylece bilginin demokratik kullanımı gerçekleşmiş oluyor. Yani Cuma yalnızca pratik ihtiyaçlarımı karşılamakla kalmıyor. Aynı zamanda yeryüzünün en gelişmiş ansiklopedisi, en zengin kütüphanesi, en iyi haber kaynağı olarak bana da hizmet veriyor. Cuma'nın bedeni bir silindir biçiminde. Bedeninde 90 derece aralıklarla yan yana uzanan 70 santim boyunda 4 kol var. Bu kolların her birinin üzerinde dairemdeki dijital aletleri uzaktan kontrol etmeye yarayan düğmeler yer alıyor. Cuma bedeninin altına yerleştirilen tekerleklerle hareket ediyor. Tekerleklerin yanındaki küçük vinçler Cuma'nın merdivenlerden ya da engebeli zeminlerden rahatça geçebilmesini sağlıyor. Aslında insan görünümlü bir robot da seçebilirdim kendime. Ama bir makinenin insan görüntüsünü alması bana ürkütücü geliyor. Bu yüzden Cuma'yı siyaha yakın grilikteki metal ve parlak plastikten yapılma bu dış görünümüyle seviyorum. Cuma adını ben koydum. Evet, Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe adlı ünlü yapıntındaki Cuma adlı karakterinden etkilenerek. Kimi dostlarım bu davranışımı züppece buluyor ama ben artık çok uzaklarda kalmış olan kölelik dönemini hiçbir zaman unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Kahvaltıda ne istersiniz diye soruyor Cuma. Bu soru beni iki nedenle sinirlendiriyor. İlki makinelerin yaşamımızı kolaylaştırmalarına evet ama küçük zevklerimizi elimizden almalarına kesinlikle hayır dediğim için. İkincisi ise kahvaltıyla kaybedecek zamanım olmadığı için. Irina'yı görmem kahvaltıdan çok daha önemli. Sana daha önce de söylemiştim diye azarlıyorum. Kahvaltıma karışma. Cuma'nın yanıtı her zaman olduğu gibi son derece mantıklı. Özür dilerim ama bunu yapmamı istemiyorsanız programı değiştirmeniz gerekir. Çünkü benim görevlerim arasında size kahvaltı hazırlamak da var. Olmayan kaşlarının çatılmış olduğunu düşünüyorum. Merak etme, ilk fırsatta onu da yapacağım ama o zamana kadar kahvaltıma karışmasan iyi olur. Buna garanti veremem diyor. Sonra bu çözümsüz tartışmayı uzatmamak için konuyu değiştiriyor. Yine yüzecek misiniz? Tabii yüzeceğim diyorum yataktan kalkarken. Her sabah yüzdüğümü bildiğin halde neden soruyorsun? Kendinizi çok yoruyorsunuz. Her gün bu kadar yüzmek fazla. Sen kendin işine bak diyerek banyoya yürüyorum. Benim işim sizsiniz. Sizin derdinizin yüzmek değil, sizi terk eden o kadını görmek olduğunu bilmediğimi de sanmayın. Banyonun kapısını açacakken duruyorum. Bak sen, robotlar ne zamandır dedikodu yapmaya başladılar? Ne dedikodusu? Benim programlarımın arasında sizin hakkınızda başkalarıyla konuşmak gibi bir aktivite yok. Uyurken sürekli onun adını sayıklıyorsunuz. O yüzden biliyorum Irina'yı. Hem bunca yıl polisiye roman yazdıktan sonra Irina'nın Gülümseyişi adlı o uzun şiire başlamış olmanız da kadını sevdiğinizi gösteren bir başka kanıt. Söyledikleri doğru ama duygularımı bir robota açacak değilim. Canım kimi isterse onu severim. Bu seni ilgilendirmez. Konunun kapandığını belirtmek için dışarıda hava nasıl diye soruyorum. Güneşli diyor. Aynı anda metal kollarından birini pencereye doğru kaldırıyor. Kolunu kaldırmasıyla birlikte keten perde aralanıyor. Parlak ışık gözlerimi alırken o açıklamasını sürdürüyor. Karada sıcaklık 27, deniz suyu ise 22 derece. Mükemmel diye mırıldanıyorum. Sonunda banyoya girecekken Cuma'nın sesi yine bana engel oluyor. Güneşlenmek ve yüzmek için mükemmel ama sizi sevmeyen bir kadını görmek için hiç de uygun değil. Bu kadarı da fazla. Kararlılıkla geri dönüyorum. Bana bak Cuma, haddini aşmaya başladın. Haddimi aştıysam özür dilerim ama sizi uyarmak görevim. Bunu yapmak zorundayım çünkü benim doğam bu. Bunun için yapıldım. Başımı sallayıp banyoya giriyorum. İşlerimi hallettikten sonra mayomu giyip güneş gözlüğümü, kremlerimi, havlularımı toparlarken Cuma yine yanımda bitiyor. Sanki az önce onu uyarmamışım gibi. Hiç değilse çayı koymama izin verseydiniz diyor. Döndüğünüzde hazır olurdu. Hayır diye bağırıyorum. Hayır, anlamıyor musun? Dışarıda yiyeceğim. Merak ediyorsan söyleyeyim. Irina'yı seyrederken kahvaltı etmek çok hoşuma gidiyor. O muhteşem bedenini güneşin ışıklarına sunarken ben de bir yandan çayımı yudumlayıp bir yandan onun olağanüstü güzelliğini seyrediyorum. Bu bana büyük bir mutluluk veriyor, anladın mı? Anlamadım diyor Cuma büyük bir içtenlikle. Başka bir insanın bedenine bakarak nasıl büyük bir mutluluk duyulabilir ki? Zaten bütün yaşamınızı bir tek insana bağlamanızı, o size güldüğünde mutlu olmanızı, sizi görmezden geldiğinde kahrolmanızı da anlayabilmiş değilim. Yaşam o kadar zengin, o kadar güzel, o kadar fazla ilgi alanıyla dolu ki bir insanın mutluluğunu bir başka insanın davranışlarıyla sınırlaması bana çok saçma geliyor. Çaresizlik içinde başımı sallıyorum. Zavallı Cuma diyorum. Sen anlayamazsın. Çünkü eksik yaratıldın. Çünkü sen sadece bir mantıksın. Duygunun zerresi yok içinde. Oysa insan mantık kadar duygudur. Yaşam yalnızca mantıktan oluşmaz. Öyle şeyler vardır ki hiçbir anlamı olmamasına rağmen bizi mutlu eder. Sizin Irina'ya aşık olmanız gibi mi? Evet, benim Irina'ya aşık olmam gibi. O yüzden anlamadığın konularda beni uyarmaya kalkma. Bu senin kapasiteni aşar. Eğer beni uyarmaya devam edersen seni iptal ederim. Korkarım bunu yapamazsınız, diyor. Bensiz bu evde hiçbir alet çalışmaz. Kolayı var diyorum gözlerimi yüzüne dikerek. Yerine başka bir Cuma alırım. Benim gibi programlandıysa sonunda onu da iptal etmek zorunda kalırsınız. Kan tepeme çıkıyor. Ama ne kadar kızarsam kızayım boşuna. Bu metal yığınının soğukkanlılığını kaybetmeyeceğini biliyorum. Hiçbir şey söylemeden kapıya yöneliyorum. Cuma'nın kollarından biri kalkıyor ve kapı aralanıyor. Ben çıkarken arkamdan sesleniyor. Lütfen güneşte fazla kalmayın. Duymazdan gelerek ayrılıyorum evden. Sahile inen aktaşlarla döşeli sokağa çıkar çıkmaz öfkem dağılıyor. Sokağın iki yanındaki yüzyıllık kızıl çamlardan yayılan reçine kokuları içimi açıyor. Geniş bahçeli, tek katlı komşu evlerin önünden geçerek aktaşların üzerinden mavi denize doğru ilerliyorum. Kulaklarımda kızıl çamların dallarında gezinen ince rüzgarların çıkardığı tatlı çıtıntılar ile durdurak bilmeyen ötüşen kuşların neşeli şarkıları var. Sokağın sahille buluştuğu noktaya geldiğimde bütün görkemiyle Haliç çıkıyor karşıma. Sağ tarafta sisler arasında Eyüp, tepede Fransız şairi Pierre Loti'nin kahvesi, sol tarafta bir zamanlar sosyal sınıfların var olduğu günlerde tütün işçilerinin oturduğu, şimdi botanik bahçesine dönüşmüş Balat semti. Güneş gözlüklerimin arkasından İstanbul Boğazı'na doğru bir yay çizerek uzanan Haliç'e bakıyorum. Sular güneşin altında ışıl ışıl yanıyor. Haliç'e altın boynuz adını verenler ne kadar da haklıymış demekten kendimi alamıyorum. Eskiden insanoğlu teknoloji karşısında etik değerlerini oluşturmadan önce Haliç bir çöp yığınıymış. Fabrikaların atıkları, kanalizasyonlar buraya akarmış. Demek burada denize girmek, burnunuzu tutmadan yanından geçmek kadar zormuş. İstanbulluların Haliç'i kurtarması yüzyıllar sürmüş. İnanabiliyor musunuz? Bir zamanlar bu görkemli güzelliğin üzerinde köprüler varmış. Bir belgeselde izlemiştim. Şekilsiz, çirkin çelik ve asfalt yığınları, güzelim Haliç'e vurulan iğrenç prangalar. Neyse ki ulaşımı tümüyle havaya kaydıran İstanbullular 300 yıl önce o köprülerden kurtulmuşlar. Sahile inince Haliç'in güzelliğinden daha da büyüleyici bir görüntü düşüncelerimi değiştiriyor. O görüntü beyaz kumların parıltılı sulara kavuştuğu çizginin bir metre gerisinde oturuyor. İşte aradığım insan, işte güneşten düşmüş, altından bir damla gibi kumsalı şenlendiren güzeller güzeli İrina. Kumral saçları esmerleşmiş omuzlarına dökülüyor. İnce bacaklarını denize doğru uzatmış, sol eli gergin karnında, sağ elini yüzüne gölge etmiş, öylece yatıyor. İrina diye mırıldanıyorum. İrina. İlahi bir sözcük gibi tüm bedenimi titretiyor bu isim. İrina, aşkım, sonsuz hasretim, en büyük ümitsizliğim, hiç dinmeyecek büyük acım. Öylece durup onu izliyorum. Başını yana eğişi, saçlarının rüzgarda uçuşması, güneşin altında tıpkı Haliç gibi yanan çırılçıplak bedeni. Ne büyük ne küçük, diri mükemmel göğüsler. İki uzun bacağın başladığı yerde o gizemli üçgen. Ve sanki bütün bu kışkırtıcı güzellikler ona ait değilmiş gibi insana masumca bakan yeşil gözler. İrina ile 3. bin yıl sona ererken polisiye romanın sorunları başlıklı bir sempozyumda tanışmıştık. Konu gerçekten de ilginçti. Günümüzde suç o kadar azalmıştı ki biz polisiye roman yazarlarına yazacak konu kalmamıştı. Ama İrina sempozyumda yaptığı konuşmayla bunun tersini kanıtladı. Belki cinayetler, hırsızlıklar, sahtekarlıklar sona ermişti. Ama insanın tutkuları, açgözlülüğü, bencilliği, öfkesi sona ermemişti. Hiçbir zaman da sona ermeyecekti. Çünkü insanoğlu bu güdüleri, bu duyguları yitirirse insanlığını da yitirirdi. Yani cumadan farkı kalmazdı. Böyle olunca da insanın suç işlemesi kaçınılmazdı. Sorun suçun ne olduğunu belirlemekti. Bu da biz polisiye roman yazarlarının yeteneklerine kalıyordu. Onu tıpkı şimdi soluk almadan izlediğim gibi hayranlıkla dinlemiştim. Sonra kim olduğunu öğrendim. Uluslararası Nazım Hikmet Üniversitesi'nde posthümanizm dersleri veriyordu. Sempozyumdan sonra yanına gittim. Kendimi tanıttım. Beni dostça karşıladı. kitaplarımı okumuştu. Cesaret edip nasıl buldunuz diye soramadım. Ama o bazılarını beğendiğini söyledi. Böylece yakınlaşmaya başladık. Aslında çekingen biri değilimdir. Ama nedense onun yanında dilim damağım kuruyor, elim ayağım birbirine dolaşıyordu. Irina ise çok rahattı. O kadar rahattı ki tanıştığımızın gecesi beni evine davet edip sabaha kadar sevişmekte hiçbir sakınca görmedi. Zavallı bedenim bitap düştüğünde yeryüzünün çeşitli yerlerinden toplanmış afrodizyak meyvelerle beni uyarıp yeniden üzerime atlıyordu. Önce bu ilişkiden ben de büyük mutluluk duymuştum. Ama sonra Irina için aşk değil bir gönül eğlencesi olduğumu anladım. Irina aşık olmak için beni değil, bir kara delik uzmanı olan sevgili komşum Lee'yi seçmişti. Lee yılın 1/4'ünü galaksiler arasında kara delik arayarak geçirdiği halde, Irina onu ısrarla sevmeyi, hatta adamın eski sevgilisinden olan oğlu Abdül'ün bakımını da üstlenmeyi sürdürdü. Ben ise bıkıp usanmadan her fırsatta Irina'ya olan aşkımı dile getiriyordum. Çünkü onu bir türlü unutamıyordum. Ama Irina'nın umurunda bile değildim. Varsa yoksa o düz saçlı, çekik gözlü, kısa boylu Çinli. Bir gün Irina'ya, "Lee'de ne buluyorsun?" diye sordum. "Bir şey bulmuyorum. Onu sadece seviyorum. Lee'yi beklemek, oğluna bakmak beni mutlu ediyor." Tamam, bütün bunları anlayabilirdim ama Irina gibi genç, sağlıklı bir kadının yılın 1/4'ünü cinsel perhiz yaparak geçirmesini kavrayamıyordum. Daha doğrusu Irina'nın bu durumundan yararlanıp onunla yeniden beraber olabilir miyim diye düşünmekten kendimi alamıyordum. Pek soylu bir düşünce olmadığının farkındayım ama ne yapayım, onu her türlü çılgınlığı yapacak kadar çok seviyordum. Birlikte yemeğe çıktığımız bir gece açıkça onunla sevişmek istediğimi söyledim. Artık evlilik kurumu olmadığına göre Lee'ye sadık kalman için bir neden de yok. Daha önce seviştik. Bir kez daha olsa. Üstelik Lee mantıklı adam. Senin gereksinimlerini karşılamana itiraz etmez. Sen de sağlıklı bir kadınsın. Nasıl seviştiğini biliyorum. Kendine eziyet etme diyecek oldum. Anlayışlı bir gülümsemeyle yüzüme baktı. Aslında amacın benimle sevişmek değil dedi. Beni kendine aşık etmek ama yanlış yoldasın. Güya bana aşıksın. Oysa gerçek aşkın ne olduğu konusunda hiçbir fikrin yok. Hepsi bu. Başka hiçbir şey söylemeden yatağıma gitti. Tatlı bir öpücük kondurup gitti. Bana karşı o kadar şefkat dolu ama kendi duygularından da o kadar emindi ki yeniden konuşmak boşuna çabalamak olacaktı. İşin kötü tarafı onu unutmak da mümkün değildi. Ben de Irina'yı uzaktan izlemekle, arada bir merhabalaşmakla yetinmeye karar verdim. İnanın bana, bunları yapabilmek bile çok güzeldi. "Hey büyük yazar!" diyen sesle dağılıyor düşüncelerim. Başımı çevirince kafeteryada bilgisayarının başında oturmakta olan Gabriel'le karşılaşıyorum. Gabriel, yerkürenin azalan oksijen potansiyelini yeniden üretmeyi sağlayacak bir proje üzerinde çalışıyor. Güneşten ısrarla kaçırdığı beyaz tombul kıçını ahşap bir iskemleye yerleştirmiş, hasır şapkasının altından yorgun ama muzip gözlerle bana bakıyor. "Denize girmeyeceksen ayakta dikilme, gel yanıma otur." Bir an Irina'ya bakıyorum. Sevdiğim kadın çantasını açıp bir kitap çıkartıyor. Yanına gidip keyfini kaçırmanın anlamı yok. Çaresiz Gabriel'in davetini kabul ediyorum. Gönülsüz gibi göründüğüme bakmayın. Gabriel'le konuşmaktan zevk alırım. Çok ilginç biri. Yaşamak onun için çalışmak demek. Bakın, burada tatilde bile çalışmayı sürdürüyor. Aslında insanlarla arası pek iyi değildir ama nedense benimle konuşmaktan keyif alıyor. Üstelik birçok konuda oldukça farklı düşündüğümüz halde. "Merhaba, nereye bakıyordun öyle?" diye soruyor ben yaklaşırken. "Hiç," diyerek yanındaki iskemleye oturuyorum. "Denizin maviliğine dalmışım." İnanmıyorum dercesine ışıldıyor kahverengi göz bebeklerini. Ben de Irina'nın şeftali rengindeki tenine baktığını sanmıştım. Hadi canım diyorum, bunu da nereden çıkarıyorsun? Bak evlat diyor Gabriel ciddileşerek. Kadınlarla uğraşmaya gelmez. Onları anlamak, ikna etmek, değiştirmek için çaba harcamak, boşa zaman harcamak demektir. Bir kadın seni ya sever ya sevmez. Seviyorsa teşekkür edeceksin. Sevmiyorsa boynunu eğip kaderine razı olacaksın. Başka türlü davranmak, direnmeye çalışmak boşuna. Sanki binlerce aşk yaşamış gibi atıp tutması canımı sıkıyor. Benim kadınlarla sorunum yok ki diyecek oluyorum. Peki o zaman neden mutsuzsun diye soruyor. Sadece biraz yorgunum diyerek inkar ediyorum. Geç saatlere kadar çalıştım da. Gözlerini yüzüme dikerek başını sallıyor. Yorgun olan benim, sen aşıksın. Yanılıyorsun diyorum gergin bir sesle. Aşık maşık değilim. Değilsen mesele yok ama eğer aşıksan bir an önce kurtul o duygudan. Çünkü insana mutsuzluktan başka bir şey vermez. Hele başkasını seven bir kadına aşıksan. Artık dayanamıyorum. Ya Gabriel diyorum, hayatında kaç kez aşık oldun ki böyle ahkam kesip duruyorsun? Aşkı tanımam için illa da aşık olmam gerekmiyor. Aşk hakkında edindiğim bilgiler bu duyguyu yeterince tanımamı sağladı. Biraz da sen tanısan iyi olacak. Mutsuz olmaktan kurtulursun. Bu sabah ne var böyle diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Cuma'dan sonra Gabriel de başladı aşk karşıtı nutuklara. Birileri benim düştüğüm durumdan kurtarmayı görev mi edindi ne? Aklımdan komplo teorileri geçerken Gabriel sürdürüyor. Aşk geçici bir duygudur. Yaşanırsa iyi ama yaşanmazsa çok daha iyi olur. O böyle konuşurken artık bir maske halini almış yüzüne bakıyorum. Gabriel'in yaşamda en önem verdiği iş kendi projesidir. Birçok konuda bilgi sahibidir. Ama konu kendi projesine, yani yerkürenin tükenmekte olan oksijenini yeniden üretmeye gelince akan sular durur. Aslında haksız da sayılmaz. Çünkü yerkürenin oksijeni artık canlılara yetmemeye başladı. Yeniden üretilmezse yakın bir gelecekte bütün canlılarla birlikte biz insanlar da yok olacağız. O nedenle Gabriel'e göre aşk meşk boş işlerdir. Önemli olan insan soyunun devamını sağlamak için sorumlulukla çalışmaktır. Gabriel kendini dünyanın en anlamlı işini yapan adam olarak görür. Ama ilginçtir, dünyanın en anlamlı işini yaptığı için yaşamı en anlamlı olması gereken bu adam mutsuzdur. Bunu hiçbir zaman itiraf etmese de onunla yarım saat geçiren herkes bizim şişko Gabriel'in kederini hisseder. Çünkü Gabriel büyük projesinin içinde yapayalnızdır. Bir kedisi, bir köpeği, bir balığı, bir çiçeği bile yoktur. Daha da önemlisi kendisiyle yüzleşecek cesareti yoktur. Bu yüzden arada sırada şimdi yaptığı gibi yaşamın anlamı üzerine atar tutar. Genellikle onun böyle ulu bir yaşam bilgesiymiş gibi konuşmalarını, hatta zaman zaman akıl vermeye kalkışmasını sineye çekerim. Ama sabah cuma ile yaptığım tartışmanın etkisinden midir nedir bilinmez, bugün Gabriel'i kaldıramıyorum. Ya yanılıyorsan Gabriel diyorum. Aşk mutsuzluk veren değil, aksine yaşama tutunmamızı sağlayan, bizi dirençli kılan, bize umut veren bir duyguysa? Kendinden emin sırıtıyor. Hiç sanmıyorum. Aşk bizi yaşamdan koparır, aklımızı çeler, işimizden gücümüzden alıkoyar. Yapmamız gerekenleri yapamayız. Mesela eğer ben ya ekibimdekiler çaresiz bir aşka kapılsak, aklımızı, enerjimizi sevdiğimiz kadına adasak, şu oksijen üretme projesini nasıl tamamlayacağız? Tamamlayamayınca ne olur? İnsan soyu tehlikeye girer, aşkıyla, meşkiyle yok olur. Önemli olan aşk değil, bizzat yaşamın kendisidir. Peki Gabriel, sen bugüne kadar yapman gerekenleri yaptın da ne oldu? Hiç duraksamadan yanıtlıyor dahi komşum. Yaşam daha kolay, daha güvenli bir hale geldi. Tam değil, şu oksijen projesini gerçekleştirirsem. Onu sormuyorum diyerek kesiyorum sözünü. Senin için ne oldu diyorum. Günlük hayatından bahsediyorum. Kişisel yaşamından. Boş gözlerle bakıyor yüzüme. Nasıl yani? Artık kibarlığı falan bir yana bırakıp açıkça söylüyorum düşündüklerimi. Nasıl olacak? Kendine bir baksana Gabriel, sen mutlu bir adam mısın? Çıkışım onu şaşırtıyor ama hemen toparlıyor. Mutluyum tabii diyor. Üzüntüyle başımı sallıyorum. Kendini kandırma dostum diyorum. Sen mutlu falan değilsin. Tersine sen çok mutsuz bir adamsın. Yaşamda zevk aldığın şey o kadar az ki kendini sadece işine ve yemeğe vermişsin. Ama? Aması maması yok Gabriel. Gerçekleri gör artık. Ömrün geçip gidiyor. Anladık, çok iyi bir bilim adamısın. Ama kendin için ne yaptın? İnsanlık için yaptıklarım kendim için yaptıklarımdan ayrılmaz diyecek oluyor. Boş ver bu hamasi lafları. Artık ikimiz de genç değiliz. Biraz rahatla. Bırak şu yapay oksijen projesini de basit zevklerin tadını çıkar. Gabriel kendini savunmaya çalışıyor. Ben hayatın tadını çıkarıyorum zaten. Evet, sadece yemek yiyerek, proje hazırlayarak diyorum. Gözlerinin içine bakarak sürdürüyorum. Bunları söylediğim için çok özür dilerim Gabriel, ama birinin seni uyarması gerekiyordu. Yahu ben sahile inmesem akşama kadar tek başıma oturacaksın burada. Lak lak yapabileceğin bir arkadaşın bile yok. Öyle bir arkadaş istemiyorum ki. Hiç itiraz etme. Kaç yıldır seni gözlemliyorum. Yapayalnızsın. Yemeğini yalnız başına yiyorsun. Tek başına yaşıyorsun. Bundan kurtul artık. Mesela kadınlarla ilgilen. Olabiliyorsan, ki bence sende çok büyük bir potansiyel var, aşık ol. Benden bunları duymayı hiç beklemeyen Gabriel eliyle alnındaki teri kurulayarak, öyle bir ihtiyacım yok ki diyor. Kararlılıkla sürdürüyorum tezimi. Tabii var, kimin olmaz. Aklın fikrim hep şu oksijen projesinde. Biraz da kendine bak birader. Gabriel'in gözlerinde tatlı bir ifade beliriyor. Benim için kaygılanıyorsun diyor. Kaygılanıyorum diyorum sözcüğün üzerine basa basa. Mutlu olmak senin de hakkın. Hem insan kendi yaşamından zevk almazsa öteki insanları da mutlu edemez. Ne kadar anlamlı, ne kadar önemli işler yaparsa yapsın, önce insanın kendisinin mutlu olması lazım. Gabriel gözlerindeki tatlı ışığı yitirmeden iki elini yana açarak, ben mutluyum zaten diye yineliyor. Her insanın mutlu olma yöntemi farklı. Ben böyle mutluyum. Yeryüzündeki en anlamlı projelerden birinin başındayım. Projem başarıya ulaşırsa yeryüzündeki yaşam sonsuza dek sürecek. İyi de bu sadece senin projen değil ki, herkesin projesi. Anlamadan yüzüme bakıyor. Yani özel değil. Tamam, bu projeyi sen yarattın ama o artık herkesin. Yok, Gabriel anlamıyor. Anlaması için uygun sözcükler arıyorum. Yani insanı mutlu eden şeylerin başında güdülerinin doyurulması gelir. Ruhunun, benliğinin, egonun, adı her neyse. Kendini ötekilerden üstün görmek, buna inanmak gibi. Kendin için yalan söylemek, suç işlemek gibi. Kötülük yaptığını bile bile kötülük yapmak gibi. Saçma da olsa kendine öteki insanlardan farklı bir amaç, farklı bir yaşam seçmek gibi. Anla işte Gabriel. Evet, üzerinde çalıştığınız proje insanlığın kaç bin yıllık düşü. Ama insana daha basit, kendisinin olan amaçlar lazım. Aşık olunacak bir kadın diye gülümsedici Gabriel. Evet, aşık olacak bir kadın. Yetiştirilecek bir çocuk, bir kedi, bir çiçek, yalnızlığını paylaşabilecek dostlar, anlıyor musun? Gabriel'in bir an bile yüzümden çekmediği bakışları ağırlaşıyor. Anlıyorum ama biraz farklı düşünüyorum. Aşk, çocuk sadece sana ait şeyler olmalı tabii. Bunlar insanlığın ortak projeleri için çalışmama engel değil. Hatta benim de olmalıydı. Belki kendimi işe fazla kaptırdım, o yüzden olmadı. Yani orada biraz haklısın. Biraz mı? Diye itiraz edecek oldum. Sağ elini kibarca kaldırarak beni susturuyor. Biraz, inan bana biraz. Senin de söylediğin gibi her insanın kendi yaşam biçimini seçme hakkı var. Ben böyle yaşamayı seçiyorum. Bir sevgilim, sıkı dostlarım olsun ben de isterdim. Ama olmadı. Hem işimi yapıp hem de hayatımı yaşamayı başaramadım. Bu yüzden zaman zaman kendimi yalnız hissediyorum. Doğru, dünyanın en önemli projesini yaratmak yalnızlığı gidermiyor. Tanınmış olmak, saygı görmek güzel ama bunlar yalnızlığa çare değil. Dediğim gibi sonuçta böyle yaşamaktan mutsuz değilim. Gülümsedi. En azından senin kadar mutsuz değilim. Hiç geri adım atmadan yapıştırıyorum yanıtı. Aşkı biraz tanısaydın benim mutsuzluğuma gıpta ederdin. Belki ama şimdi etmiyorum. Duruyor, bakışlarını denize çeviriyor. Belki de diye sürdürüyor, belki de bunların hepsi alışkanlıkla ilgili. Nasıl alışırsan öyle yaşıyorsun. Yeniden bana dönüyor. Alışkanlıklar kolay terk etmiyor insanı. Şimdi birden değişmeye karar versem, arkadaşlar durun biraz, benim başka isteklerim var, artık basit amaçlardan zevk alma zamanım geldi desem olmaz. Çünkü verilmiş sözler, planlanmış görevler var. Başarılı olacak mı bilmiyorum ama insanlığın gerçekten de bu projeye ihtiyacı var. Yani benim değişmem çok zor. Hadi diyelim ki değiştim. Çevremdekiler bunu kabul eder mi? Önemli olan onların kabul etmesi değil, senin değişmeyi istemen. Söyledim, bunu istediğimden bile emin değilim. Evet, bazen öteki insanlara özendiğim olmuyor değil. Mesela senin her sabah sahile inip kendinden geçmiş bir halde Irina'yı izlemen hoşuma gidiyor. Bakma az önce aşk üzerine atıp tuttuklarıma. Senin Irina'ya duyduğun aşk beni de heyecanlandırıyor. Üstelik sonunda ne olacağını bile bile heyecanlanıyorum. Ne olacakmış sonunda? diye soruyorum. Bitecek. Öyle ya da böyle her aşk biter. Uzmanlar azami ömrünü bile tespit etmişler. Öyle diyorsun ama hayat da bitecek, güneş de soğuyacak. Suni bir güneş yapabiliriz. İnan bana iş görür ama suni aşk olmaz. Haklısın, suni aşk olmaz. Haklı, evet, bir gün aşk bitecek. O yüzden bitmeden önce bu aşkı doyasıya yaşamalıyım. Bakışlarım Irina'ya kayıyor. Sevdiğim kadın kendini okuduğu kitabın akışına kaptırmış, varlığımdan habersiz, gözleri satırların üzerinde gezinmeyi sürdürüyor. Gabriel Irina'ya baktığımı fark ediyor. Ama artık bana takılmıyor. O da benim gibi içine kapanmış. Bir süre ikimiz de konuşmuyoruz. Gözlerimi Irina'dan uzakta tutmaya çalışarak denize bakıyorum. Söze Gabriel başlıyor yine. Neyse, bu konuyu boş verelim. Nasıl olsa çözemeyeceğiz. Söyle bakalım, romanın yeni yıla yetişecek mi? Yetişecek diyorum, konunun değişmiş olmasından duyduğum sevinci gizlemeden. 3. bin yılın yayımlanan ilk kitaplarından biri olacak. Konusu ne? Aşk. Bu kez aşkı yazdım. Çıksın da okuyalım diyor. Sonra gülümseyerek ekliyor. Belki yaşamımı değiştirmeme yardımı dokunur. Yine susuyoruz. Üzerimde bir bakışın ağırlığını hissediyorum. Hayır, Gabriel değil. Başımı çevirince uzaktan Irina'nın bana baktığını görüyorum. Ona baktığımı fark edince elindeki kitabı kapatıp uzandığı yerden kalkıyor. Bana doğru yürümeye başlıyor. Artık ne Gabriel ne de gizli mutsuzluğu umurumda. Bütün bedenim taptaze bir heyecan dalgasıyla titriyor. Irina'nın bana neler söyleyeceğini tahmin etmeye çalışıyorum. Belki de artık lidem bıkmıştır. Belki de yine bana dönecektir diye umutla geçiriyorum kafamdan. Irina yerkürenin bütün güzelliklerine meydan okuyan o muhteşem bedeniyle yaklaşıyor. O yaklaştıkça boğazım kuruyor, yüreğimdeki çarpıntı artıyor. Onun yaklaştığını Gabriel de görmüş olmalı ki artık konuşmuyor. Irina yaklaşıyor ama yüzünde ne bir gülümseme beliriyor ne de biçimli dudaklarından bir merhaba çıkıyor. Yanıma gelip uzun ince parmaklarıyla başıma vurmaya başlıyor. Ne tuhaf, başım bir metal gibi ses çıkarıyor. Hayır hayır, bu ses başımdan gelmiyor. Bu ses bizim Cuma'nın sesi. Başlığı çıkar, başlığı çıkar diye beni uyarıyor. Ben daha farkına varmadan güzeller güzeli Irina, mutsuz komşum Gabriel, altın kumsal, tertemiz deniziyle Haliç kayboluveriyor. Kendimi ışığını yitirmiş yerkürenin bir çöp yığınına dönüşen metropollerinden İstanbul'daki dağınık evimde buluveriyorum. Daha ben ne oluyor diye soramadan vakit geldi diyor elinde az önceki düşleri görmeme neden olan siber başlığı taşıyan Cuma. Hazırlanmalısın. Tam olarak Cuma'nın neyi kastettiğini anlayabilmiş değilim. Hemen gitmeliyiz diyor. Teslim olmazsan birlik polisleri buraya gelirler. Sorgu sual etmeden ateş etmeye başlarlar. Bu ilaçla öldürülmekten çok daha fazla acı verici. Gözlerim Cuma'nın elindeki siber başlığa kayıyor. Son bir kez takmak istiyorum. Gördüğüm o güzel düşten sonra bir kabusu andıran gerçek tüylerimi diken diken ediyor. Biraz daha kalamaz mıyız diye mırıldanıyorum. Sesim öyle cılız ki ben değil de başka biri konuşuyor gibi. Cuma'nın metalik başı sağa sola dönüyor. Bunun imkansız olduğunu biliyorsun. 15 dakika sonra 40 yaşına gireceksin. Yeryüzünde kimsenin 40 yaşından sonra yaşama hakkı yok. O dakikadan sonra tükettiğin oksijen başkalarının hakkı. Aptal Gabriel başaramadı. Başarsaydı... Başaracaktı diyor Cuma. Kendisinden 20 yaş küçük o kıza aşık olmasaydı, o kızı mutlu edeceğim diye şişman bedeniyle 18 yaşında bir delikanlı gibi oradan oraya koşmaya başlayıp kalp krizinden ölmeseydi başaracaktı. Sesinde manidar bir ifade mi var, bana mı öyle geliyor, neyse ne, umurumda bile değil. Gabriel'in de sevgilisinin de Allah belasını versin diyorum. Ben yaşamak istiyorum. Senin yaşaman başkalarının ölmesi anlamına gelir. Bu büyük bir suç. Suç olduğunu biliyorum ama ölmeye hazır değilim. Ama ben bir sanatçıyım diyorum. Sanatçılar özel insanlardır. Onlara bir ayrıcalık. Küçülüyorsun diyor. Bu davranışlarının kaydedildiğini de biliyorsun. Gelecek kuşakların seni korkak, bencil biri olarak anmasına izin verme. Gelecek kuşakların canı cehenneme diye uluyorum. Ben ölmek istemiyorum. Üzgünüm, sana yardım edemem diyor. Başındaki kırmızı ışık gözlerimi alıyor. Hem tam olarak ölmüş olmayacaksın ki. Organların hastalara verilecek. Bütün bedenin insanlığın hizmetinde kullanılacak. Yani insan soyunun geleceğinde yaşamını sürdüreceksin. Ben organlarımı kendi bedenimde seviyorum diyerek ağlamaya başlıyorum. Ben yaşayarak insanlığa hizmet etmek istiyorum. Romanlarını düşün diyor Cuma. Romanlarında yaşayacaksın. İnsanlar seni okuyacak. Senin duygularını tanıyacaklar. Bundan daha büyük mutluluk olur mu? Romanlarımı versen beni sağ bırakırlar mı diye soruyorum gözlerimden yaşlar akarken. İsterlerse hepsini onlara veririm. Onları yazdığımı inkar ederim. Onları insanlığın ortak bilinci yazmıştır demeye hazırım. Ne olur yaşamıma son vermeyin. Ya Irina? Onun seni böyle mi hatırlamasını istiyorsun? Sevdiğin kadının ardından o bir korkaktı. Zorunlu olanı gerektiği gibi göğüsleyemedi mi demesini istiyorsun? İstemiyorum tabii. Irina beni korkak, sorumsuz biri olarak bilmemeli. Ama ölmek de istemiyorum. Çaresizlik içinde yere çöküyorum. Hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. Ağladıkça rahatlıyorum. Korkum tam olarak geçmese de Cuma'nın söylediklerini kavramaya başlıyorum. Eğer 15 dakika içinde hastaneye teslim olmazsam, birlik polislerinin gelip beni öldüreceklerini, üstelik tarihe korkak, bencil biri olarak geçeceğimi biliyorum. Bu erken ölümüm kadar yalın bir gerçek. Kendimi toparlamalıyım diyerek gözyaşlarımı siliyorum. Tamam, gideceğim diyorum. Ama son romanım, merak etme diyor, son romanın okura ulaşacak. O umut dolu bir roman. İnsanların bugün her zamankinden fazla umuda ihtiyaçları var. Yazarı mutsuz olsa bile umut dolu romanlar insanlara direnme gücü verir. Burnumu çekerek başımı sallıyorum. Nasıl da ahkam kesiyorsun? Tabii sana göre her şey kolay. Yaşamını yitirecek olan sen değilsin. Keşke ben de senin gibi bir metal yığını olsaydım diye yakınmayı sürdürüyorum. Cuma'nın kırmızı gözlerindeki rengin değişmekte olduğunu görüyorum. Sarı mı yoksa yeşil mi? Hayır hayır, bu mavi. Puslu, kederli bir mavi. Şaşkınlık içindeyim. Cuma'nın programında mavi renk diye bir şey yok. Cuma ne düşündüğümden habersiz, aptal diye çıkışıyor bana. Sesindeki metal tını kaybolmuş gibi. Yalnızca bir an, tek bir an insan olmak için neler vermezdim. Şu senin yaşadığın korkuyu duymak bile beni mutlu ederdi. Sen 40 yıl yaşadın. Evet, dünya karanlık, insan soyu çürüyor. Ama hala umut var. İnsanlık hala kurtarılabilir. Gabriel'in ekibindekiler çalışmalarını sürdürüyorlar. Ama başarı için insan yaşamının sürekliliğini sağlamak lazım. Bu yüzden de benim 40 yaşında ölmem gerekiyor, değil mi diye sızlanıyorum manidar bir şekilde. Evet, senin ölmen gerekiyor ama bunun için üzülmemelisin. Çünkü sen yaşadın. Irina'yı düşünsene. Aşık oldun, acı çektin, neşelendin, sevinç duydun, düşündün, yarattın. Yaşam cömert davrandı sana. Bununla yetinmeyi öğren. O kitaplarında yarattığın bilge tiplerden biri ol. Şaşkınlıkla onun kederli mavi gözlerine baka kalıyorum. Ama bu çok sürmüyor. Mavi ışık yeşile dönüşüyor. Hadi diyor güven vermeye çalışan bir tavırla. Birlik polislerinin lazer tabancalarını bedeninde denemelerine fırsat vermek istemiyorsan çabuk ol. Çabuk ol. Robotum ölüme hazırlanmam için acele et diyor bana. Bu hiç kolay değil. Ama beklemek, kaçmaya çalışmak daha korkunç. Çünkü bugüne kadar kimse kaçamadı. Bir süre daha öylece kalıyorum oturduğum yerde. Sonra Cuma'nın da yardımıyla doğruluyorum. Doğrulurken bacaklarımın titrediğini fark ediyorum. Ama kaçınılmaz olanı gerçekleştirmekten başka çarem olmadığını da biliyorum.